Ayrım 28. Siz kimi kandırıyorsunuz? Soner Yalçın. Sayfa 343. 14. Bölüm. Gazetecinin ölümü. Tarih 10 Eylül 1956. Yer Elazığ Devlet Hastanesi. Dilşat ve Muhlis Güldemir çiftinin bebeği dünyaya geldi. Adını Ufuk koydular. Bir yıl önce Elazığ'ın iki bıçkın delikanlısı Muhlis Güldemir ve Türkiye'nin gelecekte Jaguarcı olarak tanıyacağı Zeki Küçük Berber motosikletlerini bir ağacın gölgesine dayamış sohbet ediyorlardı. Sohbet konusu bir aşk hikayesiydi. Ağabeyiyle birlikte Malatya'dan Elazığ'a göçüp manifatura dükkanı açan Muhlis, mağazaya işlediği nakışları getiren Dilşat Okay Güne aşık olmuştu. Gelecekte Jaguar otomobillerinin Türkiye temsilcisi olacak Zeki Küçük Berber, Elazığ'ın önde gelen eşraflarından İzoğlu aşiret reisi Aziz Ağa'yı yakından tanıyordu. Bu evliliğe yardımcı olacağını söyledi. Muhlis iki nedenle Dilşat'la evlenmesine izin verilmeyeceğini düşünüyordu. Bir Elazığ'ın yabancısıydı ve küçük bir manifatura dükkanları vardı. Dilşat'ın ailesi zengindi. İki, Okay Gün ailesi Alevi'ydi. Engellere rağmen evlilik gerçekleşti. Çünkü Dilşat da motosikletle günde 10 kez evlerinin önünden geçen 25 yaşındaki Muhlis'e vurulmuştu. Ankara'ya göç, yıl 1959. Ufuk Güldemir 3 yaşındaydı ve hiperaktifti, babası gibi yerinde duramıyordu. Muhlis Güldemir'e artık Elazığ'daki gül manifatura yetmiyordu. Ankara'ya taşınmaya karar verdi. Oğlu ve eşinin yanında baldızı Rabia da onlarla gelecekti. Dilşat gibi ablası Rabia da çok iyi dikiş dikiyor, nakış işliyordu. Ankara Ulus Toygar Çarşısı'nda ilk mağazalarını açtılar, Gül Manifatura. Cebeci semtinde Tellikaya sokakta oturuyorlardı. O yıl Güldemir ailesinin ikinci çocuğu dünyaya geldi. Adını ağabeyiyle kafiyeli olsun diye Şafak koydular. O tarihlerde Ankara hareketli günler yaşıyordu. DP'ye karşı öğrenci protestoları, 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi, kurucu meclis, anayasa oylaması ve 15 Ekim 1961'de yapılacak genel seçim. Babasını kaybediyor. Muhlis Güldemir seçimlerden bir hafta önce İstanbul'a kumaş almaya gitti. İşlerini çabucak bitirdi çünkü oğullarından ayrı kalmaya dayanamıyordu. 10 Ekim 1961. Jet otobüs firmasından güçlükle bir bilet bulabildi. Kumaşları otobüsün bagajına verdi. Elindeki valizde ise oğlu Ufuk'a aldığı oyuncak tabanca vardı. Muhlis Güldemir otobüsün en arkasına oturdu. Şoför radyodan partilerin seçim konuşmalarını dinliyordu. Muhlis Güldemir, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel Başkanı Osman Bölükbaşı'nın sözlerini daha iyi duymak için otobüsün önüne gitti. Şanssızlık, tam o sırada otobüs kazayı yaptı. Muhlis Güldemir'in ayağı kırıldı. Hemen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağına çivi çakıldı. 15 gün sonra rahatsızlandı, hastaneye gitti. Çivinin takılması esnasında bir hata yapıldığı ortaya çıktı. Tekrar ameliyata alındı. Kan verildi. Ama verilen kanın grubu hatalıydı. Muhlis Güldemir 31 yaşında ölüme gitti. Ufuk Güldemir 5 yaşında öksüz kaldı. Bu acı hayatı boyunca yüreğinden hiç çıkmayacak, kaybetmemek için pek kimseye bağlanamayacaktı. Dilşat Güldemir iki oğlu ve ablasıyla büyük bir şehrin ortasında sahipsiz kala kalmıştı. Ne yapacaktı? Elazığ'a dönmesi istendi, reddetti. Çünkü çocuklarını iyi okullarda okutmak istiyordu. Mağazanın başına geçti. Çevresinin beklentilerinin aksine işleri büyüttü. Ayrıca ablası Rabia Okay Güne gelinlik dikim evi mağazası açtı. Gün geldi Dilşat Güldemir Ankara Ticaret Odası Meslek Komiteleri Müdürlüğü'nde Manifaturacılar Komitesi Başkanlığını yaptı. Dilşat Hanım çocuklarını kaliteli okullarda okutmak istiyordu. Bu nedenle oğlu Ufuk'u evlerinin bulunduğu Cebeci semtindeki okullara değil, Ankara'nın o tarihlerde en kaliteli eğitimi veren Sıhhiye Necati Bey Caddesi'ndeki Sarar İlkokulu'na yazdırdı. Kalburüstü aile çocuklarının gittiği bu ilkokulda Ufuk afacanlıklarıyla ünlendi. Bir de cakasıyla. O dönemde arabaları ve özel şoförleri olan nadir ailelerden biriydi Güldemirler. Ufuk ve daha sonra da Şafak okula özel şoförle götürülüp getiriliyordu. Bu arada Ufuk ve Şafak artık her yaz halasının yaşadığı Malatya'ya tatile gönderiliyordu. Ufuk Malatya'ya gitmeyi çok seviyordu çünkü eniştesi Bayram Kayalar onu ava götürüyordu. Ufuk Güldemir'in avcılık merakı bu Malatya tatilleriyle başladı. Tabii ilkokul günlerinde bir sopanın ucuna bağladığı iğneyle sinek avlamasını saymazsak. Yıl 1967, Ufuk Güldemir ilkokulu bitirdi. İki kız kardeş Dilşat ve Rabia yaramazlıklarıyla mahallenin canına okumuş Ufuk'u yatılı bir okula vermeye karar verdiler. İstekleri Robert Kolej'di. Dilşat Hanım iki oğlunu da yanına alıp özel otomobiliyle İstanbul'un yolunu tuttu. Robert Kolej sınavında Ufuk başarısız oldu. Dilşat Hanım oğlunu iyi okulda okutmaya kararlıydı. Diğer özel okulların sınavlarına da tek tek sokuldu Ufuk Güldemir. Sonuç aynıydı. Ufuk sınavı geçemiyordu. Umutsuzca Ankara'ya dönerlerken Ted Kayseri Koleji'nin açıldığını öğrendiler. Bu kez istikamet Kayseri'ydi. Bu kez Ufuk Güldemir tam sınava girecekken annesi onu bir kenara çekti ve sert ses tonuyla şöyle dedi. Ne yaparsan yap bu okulda okuyacaksın. Dilşat Hanım oğlunun diğer tüm sınavlarda boş kağıt verdiğini öğrenmişti. Çünkü Ufuk annesinden, teyzesinden ve canı kardeşi Şafak'tan ayrılmak istemiyordu. Ağlayarak sınava girdi. Bu kez sınav kağıdını doldurmuştu, kazandı ve Ted Kayseri Koleji'nde yatılı günleri başladı. 11 yaşındaydı ikinci büyük ayrılığı yaşadığında. Afacanlığı ve girişkenliğiyle kısa zamanda kendisine bir çevre yarattı. Derslerle pek ilgisi yoktu ama sınıfları da hep geçti. Sadece bir yıl edebiyat dersinden bütünlemeye kaldı. Müzikle çok ilgiliydi, gitar ve bateri çalmayı öğrendi. Ses dergisinin liseler arası müzik yarışmasında en iyi bateri çalan öğrenci seçildi. Müziği hayatı boyunca hiç bırakmadı. Bugün evinin salonunda hala bir bateri vardır. 1968 kuşağının yeni bir dünya istedikleri günler başlamıştı. Rüzgar Ted Kayseri Koleji'nden de etkisini gösterecekti zamanla. Siyasete ilgi duyanların arasında Ufuk Güldemir de vardı. Türkiye İşçi Partisi sempatizanıydı. Koleji bitirip Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde okuduğu dönemde TİP'e üye oldu. 1970'li yıllarda üniversitelerde öğrenci olayları çıkmaya başlamıştı. Süleyman Demirel'in mavi boncuğum dediği Dilşat Hanım AP'liydi. Oğlunun siyasetle ilgilenmesini, olaylara karışmasını hiç istemiyordu. Bu durum bir gazetecinin doğmasına neden olacaktı. Yıl 1974. Dilşat Hanım Yeni Gün ve Günaydın gibi gazetelerde çalışmış yeğeni Başkurt Okay Gün'e telefon açtı. Ufuk'u siyasetten uzaklaştırmak için ne gerekiyorsa yapın. Ufuk Güldemir o yıllarda fotoğraf çekmeye merak sarmıştı. Başkurt Okay Gün Hür Anadolu'da Başkent adlı gazetede çalışan arkadaşı foto muhabiri Sungar Taylaner'e telefon etti. Ve Ufuk Güldemir foto muhabiri olarak mesleğe ilk adımını attı. Daha henüz 18 yaşındaydı. Tahmin ediyorum hiçbir genel yayın müdürü kendisine genel yayın yönetmeni denmesine kızardı. Ben yönetmen değil müdürüm derdi. Foto muhabirleri ve kameramanlarla bu kadar uğraşmamıştır. Kötü fotoğrafa ve görüntüye tahammül edemezdi. Hep iftihar ederdi. Ben mesleğe foto muhabiri olarak başladım. Ailede de gazeteci çoktu. Kuzen Başkurt Okay Gün'den başka dayısı Bahri Turgut Okay Gün 1950'li yıllarda Elazığ Tunceli bölgesi Cumhuriyet temsilcisiydi. Dayısı bir ara 1954-1957 yılları arasında DP Tunceli Milletvekilliği de yaptı. Bir diğer dayısı Teoman Okay Gün'de Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde çalıştı. 1970'li yılların başında Ankara'da foto muhabirlerinin elinde Zenit marka fotoğraf makinesi vardı. Ufuk Güldemir ise annesinin hediye ettiği dönemin en gelişmiş fotoğraf makinesi Nikon'a sahipti. Haber şefleri Nikon fotoğraf makinesi yüzünden her habere onu yolluyorlardı. Şefleri bekliyorlar ki bir gün yoruldum desin. Hayır, sabahtan akşama kadar koşuşturuyordu. Sadece başkente değil, yine Mustafa Özkan'ın sahip olduğu son havadise de haber yapıyordu. İlk acemilik günlerinde çingene kadınların sabıka kayıtları için fotoğraf çekimlerinde yanlarına yaklaşıp fotoğraf çekmek isteyince hayatının ilk tokadını bir bohçacı çingene kadından yedi. Ama kısa zamanda bu işi de öğrenecekti. Ünal İnanç, Bekir Coşkun gibi mesleğin kıdemlilerinin yanında pişecekti. Çok iyi İngilizce konuştuğu için kısa sürede polis adliye muhabirliğinden diplomasi muhabirliğine terfi etti. Avcılık merakı diplomasi muhabirliğinde çok işine yarayacaktı. ABD Ankara Büyükelçisi William McComber da ava meraklıydı. Birlikte Konya Cihan Bey'e kaz avına gidiyor, av sırasındaki sohbetlerinden özel haberlerle dönüyordu. Avcılık nedeniyle başlayan Amerikalı diplomatlarla ilişkiler yıllar içinde Ronald L. Spires ve gerek Türkiye'de gerekse Amerika'da haber anlamında büyük yardımlarını gördüğü Profesör Strauss Hoop'la sürüp gitti. Başkent ve son havadis artık ona yetmiyordu. Beyhan Cenkçi'nin genel yayın yönetmeliğini yaptığı Dünya Gazetesi'ne transfer oldu. Yeni görevi parlamento muhabirliğiydi. 21 yaşında Ankara gazeteciliğinin en üst derecesi parlamento muhabirliğine ulaşmıştı. Ama sadece habercilik zekasıyla, yani gazetecilik deyimiyle fırlamalıkla mesleğin yürütülemeyeceğini anladı. O yıllarda kitap kurdu oldu. Biliyordu ki bilmeyen soramazdı. Türkiye siyasal tarihine ilişkin kitapları büyük merakla okudu. Böyle başlamıştı. Bugün büyük bir kütüphaneye sahip olmaya. Tek tek alınan kitapların sayısı zamanla 20 bine yaklaştı. Sahaflarda bile bulamadığım kitapları onun kütüphanesinde bulurdum. İstediğimde nasıl olsa yürüteceksin, en iyisi mi ben vereyim diye espri yaparak birçok kitabı hediye etmiştir. Bekarlığa ve çoğu sabah farklı evlerden işe gitmeye son vermek istiyordu. Annesi Yargıtay'da savcı, babası Ticaret Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olan, bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Cumhur Etkin'le 1978 yılında evlendi. Artık düzenli bir hayatı vardı. Özel otomobili olan Ankara'da tek gazeteci oydu. Yeni çıkan Murat 124 otomobili vardı. TBMM emeği onunla gidip geliyordu. Meslekte rakip olarak gördüğü nadir gazetecilerden biri olan Zafer Mutlu'yla Dünya Gazetesi'nde anlaşamadı. 1979 yılında Türk Haberler Ajansı Ankara temsilcisi oldu. 23 yaşında makam sahibi olmuştu ama hayatından pek memnun değildi. Ajans haberciliğine pek ısınamadı. Çünkü yaratıcılık yoktu, sıradandı, tek yapılan rutini haberleştirmekti. Bu nedenle Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hasan Cemal'in teklifine hayır diyemedi. Cumhuriyet gibi prestijli bir gazetede çalışıyor olmaktan çok mutluydu. 63 tır dosyası olarak bilinen silah kaçakçılığı haberiyle Bülent Dikmener haber ödülünü kazandı. Uğur Mumcu ile birlikte Ankara'da ilk bilgisayarı kullanan gazeteci oldu. Türkiye 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle yeni bir döneme geçerken Ufuk Güldemir'in de yaşamında büyük değişimler oldu. 21 Haziran 1982'de kızı Su dünyaya geldi. Aynı dönemde Türk siyasetinde yeni bir lider doğdu, Turgut Özal. Ufuk Güldemir Özal'dan çok etkilendi. Ona göre Özal aslında solcuydu. O günlerde Cumhuriyet Gazetesi Ankara bürosunda da değişiklikler oldu. Hasan Cemal genel yayın yönetmenliğine, Yalçın Doğan Ankara temsilciliğine getirildi. Gazeteci Yalçın Doğan Prusya ekolündendi. Yani gazetecilikte kolektif çalışmaya önem veriyordu ve yapılan haberlerin altına kolay kolay muhabir imzası koymuyordu. Ufuk Güldemir kızıyordu. Bu durum çalışan ile tembel farkını ortadan kaldırıyor diyordu. Yalçın Doğan'a muziplik olsun diye isim benzerliği olan batık banker Yalçın Doğan'ın sık sık haberini yapıyordu. İmza meselesi 1985 yılında ilk kitabı Kanat Operasyonu'nun yazılmasına neden oldu. Kitap Yunanistan'ın NATO askeri kanadına dönüşüne olanak sağlayan Türk vetosunun kaldırılış öyküsünü anlatıyordu. Ufuk Güldemir imzasını artık bir kitaba koymuştu. Ankara büroda canı sıkılmaya başladı o günlerde Hasan Cemal'in teklifiyle artık İstanbul'da yaşamaya karar verdi. Eşi Cumhur ve kızı Su'yu alarak Ankara'ya veda etti. Gazetede özel haberler birimi kuruldu ve başına da Ufuk Güldemir getirildi. Bu yeni görevi ikinci kitabının doğmasına neden oldu. Çevik Kuvvetin Gölgesinde Türkiye. Bu kitabında Amerikalıların gözünden Kürt sorunu ve irtica tehlikesini yazdı. Meslekte rakibi olarak görmekten gurur duyduğu yakın arkadaşı Sedat Ergin'in Cumhuriyet'ten ayrılıp Hürriyet'in Washington temsilcisi olması onun da önünü açtı. Hasan Cemal varsın orada tepişsinler diye Ufuk Güldemir'i Cumhuriyet Gazetesi'nin Washington temsilcisi yaptı. 1987'nin son günlerinde eşi Cumhur ve kızı Su ile birlikte bu kez Washington'a gittiler. Amerika yaşamını değil ama siyasal görüşlerini de değiştirdi. Artık keskin bir liberaldi. Siyasi tabuların, putların yıkılması gerekiyordu. Bunu yapacak olan sistem de serbest piyasaydı. Amerika'da bulunduğu 5 yıl boyunca yeni bir kitaba çalıştı. Texas Malatya adlı kitabında Turgut Özal Amerika ilişkilerini mercek altına aldı. Beyaz Türkler kavramını ilk kez bu kitabında kullandı. Amerika'da sadece gazetecilik yapmadı. Avcılık artık merak olmaktan çıkmış profesyonel bir uğraş haline gelmişti. Hafta sonları ava gidiyordu. Bu arada Türkiye'den gelen gazeteci arkadaşlarını da ava götürüyor, kalamar diye timsah hediye ettiriyordu. Washington'da Cumhuriyet Gazetesi'nin maaşıyla geçinmesi zordu. Üstelik mortgage sistemiyle iki katlı bahçe içinde ev almıştı. Her zaman olduğu gibi imdadına annesi Dilşat Hanım yetişiyordu. Dilşat Hanım zaman içinde Ankara'da işleri büyütmüş, mağaza sayısını ikiye çıkarmıştı. Ayrıca kendi adını verdiği bir de düğün salonu açmıştı. Oğlu Ufuk'a daha çok maddi yardımda bulunmak istiyordu ama Ufuk reddediyordu. Ve Amerika'da bir gün kızını diş doktoruna götürecek para bulamayınca çok sevdiği gitarını sattı. O gün kararını verdi. Gazetecilik yaparak zengin olunacağını herkese gösterecekti. 1992 yılında Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Cemal ve bazı arkadaşları istifa edince o da Washington temsilciliğinden ayrıldı. Evini satıp Türkiye'ye döndü. Türkiye'de özel televizyonlar dönemini Star TV başlatmıştı. Star TV murahhas azası Özcan Ertun'a aracılığıyla Cem Uzan'la tanıştı. Star Haber müdürü oldu. Cem Uzan ve Özcan Ertuğrul'un ondan istedikleri şuydu. Bizim ekipte hep TRT kökenliler var ve onlar da protokol haberciliğini aşamıyorlar. Bu anlayışı yıkmanı istiyoruz. Star TV o tarihlerde Sultanahmet Divan Yolu Caddesi adresindeydi. Binanın 3. katı televizyona ayrılmıştı. Özcan Ertun'a Ufuk Güldemir'i Star Haber Koordinatörü Orhan Duru'yla tanıştırdı. Özcan Akbal'la birlikte Ufuk Bey de sizin yardımcınız olacak dedi. Orhan Duru bu patronaj değişikliğinden pek hoşlanmamıştı ama bir şey de diyemedi. Özcan Ertun'a çıkınca Ufuk Güldemir'e genellikle kapının yanında müstahdemlerin oturduğu masayı gösterdi. Ufuk Güldemir masasına geçti. Bir yanda haber merkezini izliyor, diğer yanda telefonla Ulus'ta kiralık ev arıyordu. Sonra birden kalktı, kimseye bir şey demeden çekip gitti. Ertesi gün haber merkezinin oturma dizilişinde değişiklik yapıldı. Ufuk Güldemir protokol haberciliğine karşıydı ama hayatı boyunca protokole önem verdi. Nasıl konuştuğunuz, nasıl hitap ettiğiniz, ne giydiğiniz, neler yediğiniz onun için önemliydi. Aynı şekilde gerek haber merkezinde gerekse yazı işleri toplantılarında kimin nerede oturacağını kendisi tek tek belirlerdi. Sen diye hitap edilmesine çok kızardı. Meslek yaşamı boyunca hep taraf tuttu. Gazetecileri, muhabirleri korudu. Bu nedenle onun gözünde haberi hazırlayanlar, haberi ekranda okuyanlardan önemliydi. Bu nedenle Star'ın spikerleri Kaan Yakuphanoğulları ve Gülgün Feyman haber merkezinin en iyi masalarından kalktı. Ufuk Güldemir ve Özden Akbal oraya geçti. Ufuk Güldemir haber müdürlüğüyle yetinecek biri değildi. İstanbul'un crème de la crème yani en elit kesime girmek istiyordu. Bu sınıf tarafından onaylanmadan yükselmenin mümkün olmayacağını düşünüyordu. Bu arada Star TV Güneşli'de eski bir bisküvi fabrikasından dönüştürülen yeni stüdyosuna taşındı. Amerika ABC televizyonundan danışmanlar gelmiş, çalışanlara montaj, ışık, kamera kullanımı ve benzerleri hakkında bilgiler veriyordu. Koordinatör Orhan Duru artık pasifize olmuştu. Haber merkezini Ufuk Güldemir tek başına yönetiyordu. TRT'nin getirdiği televizyon haber kalıplarını değiştirmişti. Uzun yazıya, uzun konuşmaya tahammülü yoktu. Haberlerin süresini 1 dakikayla sınırlamıştı. Rutin haberden sıkılıyordu, özel haberciydi. Haber merkezine kök söktürüyordu. Konuşmuyor, bulamadık, olmadı, yetişemedik gibi sözcükler lügatında yoktu. Bunları duymak istemiyordu. İş yaşamında sertti, acımasızdı. Eski Baba Ali geleneğinden geliyordu. Usta çırak ilişkisine inanıyordu. İşine yapamayanı azarlamaktan hiç çekinmedi. Gergindi hep ve o dönem gece hayatıyla rahatlıyordu ancak. Yazılı basından gelen Ufuk Güldemir'in renkli televizyon dünyasında yıldızı giderek parlıyordu. Yıl 1993, özel televizyonların sayısı giderek artıyordu. Erol Aksoy Show TV'yi kurduğunda haber merkezi oluşturmayı pek düşünmemişti. Ancak insanların TRT dışında farklı haberleri görmek istediğini kavrayınca Mehmet Ali Birant'a teklif götürdü. Birant kabul etmedi ama bir öneride bulundu. Star Haber Müdürü Ufuk Güldemir bu işi iyi yapar. Onun Cumhuriyet kökenli olması, Amerika'da 5 yıl bulunması ve 1 yıldır da televizyon haberciliği yapması Erol Aksoy'u etkiledi. Mehmet Ali Birant tarafları buluşturdu, anlaştılar ve Ufuk Güldemir Show Haber'in genel yayın müdürü oldu. Artık kendi ekibiyle çalışacaktı. Patronuyla aynı görüşteydi. Burjuva ailelerinin iyi okullarda okumuş en az 2 dil bilen çocuklarından gazeteci yaratmak istiyorlardı. Erol Aksoy'un ayrıca sert kuralları vardı. Çalışanları arasında sakallı birini görmek istemiyordu. Bir de kahverengi giyilmesinden hoşlanmıyordu. O günlerde bu tür kurallarla alay ediliyordu. Ancak zamanla herkes kahverenginin ekranda iyi durmadığını anlayacaktı. İstanbul Osmanbey'deki Aksoy apartmanında haber merkezi kuruldu. Ufuk Güldemir haberin artık tek patronuydu. Haberde zekayı severdi, ayrıntı arardı. Satır aralarına bakılmasını isterdi, bilgiye saygı duyardı. Cesurdu, vasata tahammülü yoktu. Haberci ile TV programcısının farklı olduğunu sürekli altını çiziyordu. Deli gibi sevdiği gazetecilik mesleğinin televizyon ekranında yok olmasını istemiyordu. Yıldız haberci yaratmayı seviyordu. Peki Ufuk Güldemir gazeteci yetiştirmiş midir? Pek değil. Çünkü onun gazeteci yetiştirecek zamanı ve sabrı yoktu. Asıl hüneri ışık gördüğü gazetecileri bulup almaktı. Gazeteci yetiştirmedi ama haber anlayışı konusunda gazetecileri dönüştürdüğü bir gerçekti. Star'da olduğu gibi şovda da enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakıyordu. İşe en erken gelen oydu, en geç giden de. İş ve özel yaşamındaki enerjisiyle kimse baş edemiyordu. Adrenalini hiç düşmüyordu. 1993 yılı siyasette Tansu Çiller'in yıldızının parladığı dönemdi. Yeni beyaz bir sayfa açılmıştı. Ufuk Güldemir Çiller'e güveniyordu. Özal'ın devrimlerini onun devam ettireceğine inanıyordu. O günlerde Mehmet Barlas da Ufuk Güldemir'e inanıyordu. Bu nedenle Umur Talu'dan boşalan Milliyet Genel Yayın Müdürlüğü'ne Ufuk Güldemir'i önerdi. Ufuk Güldemir 2 yıl sonra tekrar yazılı basına döndü. Gururluydu. Abdi İpekçi'nin koltuğunda oturuyorum. Bu az bir şey değil diyordu. Bu transfer sonucunda Levent'te oturduğu evi aldı. Televizyonda yaptıklarını gazetede de yapmak istedi. Yerleşmiş kalıpları kırmak istiyordu. İlginçtir, televizyonda yaptığında kimse bir şey dememişti. Oysa yazılı basında durum farklıydı. Her yaptığı tepki gördü. Görsel ile yazılı basın arasında büyük farklar olduğunu anladığında geç kalmıştı. Özel televizyonlar yeniydi ama gazeteler 100 yıldır vardı. Gazetenin putlarını devirmek kolay değildi. Ahmet Altan'ın Atakürt yazısı ipleri kopardı. Ufuk Güldemir özel televizyona döndü. 1996'da Cem Uzan'la el sıkıştığında bu kez Star Haber'in genel yayın müdürüydü. Ufuk Güldemir'in televizyon hayatında en uzun süre çalıştığı dönem bu oldu. 3 yıl görev yaptı ve yaşamının en yıpratıcı dönemi de bu yıllar oldu. Özel televizyonlarda artık reyting dönemi başlamıştı. İlk 100 program arasında haber bültenleri ilk sıraları paylaşıyordu. Kanalların haber merkezleri ilk sırayı kapmak için kıyasıya rekabet halindeydiler. Yetmezmiş gibi medyaya yeni giren özel TV sahipleri de ellerindeki televizyon gücüyle siyasi iktidar üzerinde nüfuz sahibi olmak istiyorlardı. Haber merkezleri ile patron arasındaki ilişkiler hep gergindi. Ufuk Güldemir zekasına yakışan bir kurnazlıkla haber bültenlerinden siyaseti yavaş yavaş çıkardı. Yıllarca diplomasi muhabirliğini yapmış, Washington temsilciliğinde bulunmuş, bu konuda kitaplar yazmış Ufuk Güldemir, televizyonda dış haberlerin ayrıntılı verilmesine de karşıydı. Diplomasiyle bir avuç kesim ilgilenir. Halbuki televizyon geniş kitlelere hitap eder ve bu geniş kitlelerin gündeminde dış politika yoktur derdi. Bu arada Uzan ailesi medyada büyümek istiyordu. Önce televizyonun tüm teknik altyapısını değiştirildi. Sonra gazete çıkarmak için kollar sıvandı. Tüm medya biriminin başına Ufuk Güldemir getirildi. Ancak Star gazetesinin kurulma aşamasında kendisinden habersiz bazı gazetecilerin alınmasına karşı çıkan Ufuk Güldemir medya müdürlüğünden ayrıldı. Gazeteyle artık ilgilenmeyecekti. Ancak bu ayrılık Cem Uzan'la arasının açılmasına neden oldu. Taraflar artık aynı dilden konuşmuyordu. Star TV haber bültenlerinde gazeteye yetere kadar zaman verilmediğini düşünen Cem Uzan, Ufuk Güldemir'in gazeteyi baltaladığını kafasında kurmaya başladı. Star ekranında görülmesi yasaklar listesindeki Sakıp Sabancı ekrana çıkarılınca ipler tamamen koptu. Aynı dönemde Ufuk Güldemir bir ayrılık daha yaşadı. Eşi Cumhur'la boşandı. Dinç Bilgin Sabah gazetesinin eski dinamizmini kaybettiğini düşünüyordu. Gazeteyi ilk çıkaran kuşak yorulmuş, yıpranmıştı. Onların yerine geçen genç kesimde ise beklediği ışıltıyı pek görememişti. Dinç Bilgin Sabah'ı eski günlerine döndürecek dinamik birini arıyordu. Yıllar geçmiş ve artık gazeteciliği bırakıp İstanbul'da dev bir matbaa sahibi olmuş kuzen Başkurt Okaygün, Dinç Bilgin'in yakın arkadaşıydı. Sabah'ın ilk kuruluşunda da katkıları olmuştu. Metro Grup'ta Ufuk Güldemir'in kardeşi Şafak'la birlikte çalışıyorlardı. Başkurt Okaygün, Dinç Bilgin ile Ufuk Güldemir'i buluşturdu. Ancak anlaşma olmadı. Sorun parasal değildi. Ufuk Güldemir, Dinç Bilgin'den başka kimseye karşı sorumlu olmak istemiyordu. Zamanla orta yol bulundu. Ufuk Güldemir Sabah'ın genel yayın müdürü oldu. Fakat Sabah serüveni sadece 7 ay sürdü. Sabah'ı kuran kadronun yıllar içinde kökleşmiş arkadaşlık ilişkileri vardı. Kafasına esen yazı işlerine girip sayfalara müdahale ediyordu. Genel yayın müdürünün odasında toplanıp kebap partisi veriyorlardı. Tavla oynuyorlardı. Tüm bunları yıllarca yaptıkları için onlara normal geliyordu. Ama Ufuk Güldemir içten içe köpürüyordu. Ona göre bunlar gazetecilik diplomasisine uygun davranışlar değildi. Ancak ne bu davranışlar ne de gazetenin mizampaşında yapmaya başladığı değişiklikler Sabah'la yollarını ayırmasına neden oldu. Siyasal iktidarın ANAP kanadı Ufuk Güldemir'in haberciliğinden rahatsız oldu. Bir de Ufuk Güldemir'in kısa sürede başarılı olması gazete içindeki eski ekibi rahatsız etti. Gazete elimizden gidiyor korkusuyla Ufuk Güldemir'in ayağını kaydırdılar. Medyada dedikodu kazanları kaynamaya başladı. Ufuk Güldemir artık medyada yer alamazdı. Gazeteciler bu dedikoduları yaparken Ufuk Güldemir 3 arkadaşıyla birlikte kardeşi Şafak'ın sahibi olduğu Güneşli'deki Matbaacılar sitesi 199 numarada toplantılar yapıyordu. Artık kendi işinin patronu olmak istiyordu. Öncelikle internet gazeteciliği yapacak, arkasından gazete ve televizyon kanalı kuracaktı. Ve hepsini de tek tek yaptı. Habertürk.com, Habertürk TV, Yarın Gazetesi, Habertürk Radyo, Yaban TV. İstanbul'da medya dünyasında herkesin en az 5 projesi vardır. Hiçbiri hayata geçmez. Ufuk Güldemir de hayal kurardı, farklı projeler geliştirirdi. Ama onun farkı o hayallerini hayata geçiren yani yapan adamdı. Yaptıklarıyla gurur duyuyordu. Sedat Simavi, Ahmet Emin Yalman, Zekeriya Sertel gibi muhabirlikten medya patronluğuna ulaştığını her söylediğimde gözleri parıldıyordu. Daha da büyüyeceğiz diyordu. Hayali büyük bir gazete çıkarmaktı. Gazeteyi kimlere alacağını bile düşünmüştü. 2000'li yıllar Ufuk Güldemir'in yaşamında büyük değişikliklere yol açtı. Hayatını yeniden kurmaya başladı. 2005 yılında gazeteci Gaya Sarrafgil ile evlendi. Sigarayı, içkiyi bıraktı. Artık gece hayatı yoktu. Her gün spor yapıyordu. Ve 2006 yılının 1 Mayıs günü, İlhan Selçuk'la randevusu olduğu gün kanser olduğunu öğrendi. Yaşamı boyunca Cumhuriyet Gazetesi'ne bağlılığını hiç koparmamıştı. Randevusuna gitti. Kimseye bir şey söylemedi. Cumhuriyet'in duayenlerinin gözünde o yine şen şakrak Ufuk Güldemir'di. Kansere karşı bir yıl mücadele verdi. Bu zor günlerde aksilik hiç peşini bırakmadı. Annesi Dilşat Hanım Alzheimer olmuştu. Rabia teyzesini, Teoman dayısını kaybetti. Hiç yılmadı, bir gün bile pes etmedi. Amerika'daki doktorlar şaşırıyordu. Dağlarda av peşinde koşuşturduğuna inanamıyorlardı. Hatta geçtiğimiz Mayıs ayında kendisini Amerika'ya çağırdılar. Siz pankreas kanseri olamazsınız diye. Umutlanmıştı. Acaba teşhiste hata mı yapılmıştı? Amerika'ya kuş gibi uçtu. Ama hayır, teşhis doğruydu. Artık direnecek gücü kalmamıştı. 8 Haziran gecesi evin alt katında onun için oluşturulmuş yatağından "Burada yatmak istemiyorum" diye kalkıp kimseye haber vermeden merdivenleri çıkarak üst kata, kendi yatağına gitti. Az sonra Habertürk Genel Yayın Müdürü Melih Meriç o gece Ufuk Güldemir'in yeni kurduğu Yaban TV'nin aldığı ödülü getirdi. Çok sevindi, konuşamadı. Zor nefes alıyordu. Saat 1.10'da hayata gözlerini yumdu. Gazeteci Ufuk Güldemir tüm bu yaşamı 51 yıla sığdırdı. Her yaptığı olay oldu, ölümü bile. Kendisi gibi gazeteci kökenli olan Frank Sinatra'nın My Way şarkısında söylediği gibi Ufuk Güldemir kendi yolunu kendi çizdi. Şövalye ruhluydu. Ancak düello yaptığı rakibi çok güçlüydü. Çünkü kendisiydi.
28. ayrımın sonu. Sayfa 356.